Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ali Serin'le birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım. Dilerseniz. Hocamız bugün Hucurat Suresi 15 ila 18. ayetleri okuyacak ve Kur'an tilavetinden sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم السماوات وما في الأرض Vallahu bi kulli şeyin alim. Yemnûne aleyke en eslem. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Müslümanın en başta gelen görevlerinden birisi, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde helal sınırlar içerisinde yaşamak ve rızkını helalinden kazanmak. Rızk helalinden kazanılacak. Bu bizim başta gelen görevlerimizden birisi. Allah Teala bizi imtihan etmek için bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılmıştır. Biz bilir ve inanırız ki yüce Rabbimizin bütün emir ve yasakları sırf bizim iyiliğimiz, dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir. Yüce Rabbimiz, ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin buyurarak helal olanlardan yenilmesini, dünyada Allah'ın rızasına uygun yaşanmasını istemiş. Peygamber Efendimiz de en faziletli amel helal kazançtır. En faziletli amel helal kazançtır. En temiz ve üstün kazanç kişinin el emeği ve her türlü dürüst alışverişten kazandığıdır buyurarak bizlere el emeği ve alın teriyle kazanmayı tavsiye etmiştir Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin şu uyarısı ibadet ve dualarımızın kabul olması için neye dikkat etmemiz gerektiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Bir kimse uzun bir yolculuğa çıkar. Saçı başı darmadağınık, yüzü gözü toza toprağa bulanmış bir şekilde ellerini semaya uzatarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki öyle dua eder ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve kazancı haram. Böylesinin duası nasıl kabul edilsin? Değerli dinleyicilerimiz, sahabeden Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şu sözleri de oldukça düşündürücü. Diyor ki Abdullah bin Ömer, namaz kılmaktan yay gibi olsanız, oruç tutmaktan zayıf düşseniz bile, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez. İlk görevimiz haramlardan kaçınmak. İşte bu sebeple amaç nasıl olursa olsun kazanmak değil, helalinden kazanıp helal yollarda harcamak olmalıdır. Amacımız helalinden kazanmak olmalı. Nasıl olursa olsun kazanmak olmamalı. Değerli dinleyicilerimiz, helal kazancın fazileti ve önemi konusunu ele alacağımız programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. İlahi arasından sonra programımıza konu ile ilgili soruların cevaplarıyla devam edelim. Bugün Erkan Mutlu hiç bulunmaz akranı diyecek. İlahi arasından sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Love you.
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, ilahi arasından sonra programımıza konu ile ilgili sizden gelen helal kazançla ilgili sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, hocam alın terinden bahsediyorsunuz, peki dilencilik konusunda ne dersiniz diye soruyor. Ben bu soruyu Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış bir olay ile cevaplamak istiyorum. Bakınız, Medineli bir sahabi birkaç kez Peygamber Efendimiz'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi ona "Evinde bir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi evinde birkaç parça eşyayı anlatarak dert yandı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Onları bana getir" diye onu evine gönderdi. Sahabi evine gitti ve bahsettiği eşyaları aldı getirdi. Peygamber Efendimiz onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden birisi "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım" dedi. Allah Resulü "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi "Ben iki dirhem veririm" deyince Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyen kişiye verdi. İki dirhemi de adama vererek, eşyaların sahibi kişiye vererek, "Bu dirhemlerin birisiyle evine yiyecek satın al ve götür. Diğer dirhem ile de bir balta satın alıp yanıma gel" dedi. Sahabi baltayı satın alıp gelince Peygamberimiz ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı baltaya ve o kimseye uzatarak "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca görmeyeyim" diye tembihledi. Adam Hazreti Peygamber'in bu emri üzerine gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak geldi. Kazandığı paranın bir kısmı ile elbise, geri kalanı ile de ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah Efendimiz ona şu çarpıcı öğüdü veriyordu. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır. Kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır diyordu. Hazreti Peygamber'den burada öğrendiğimiz şey, bildik anlatışla balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten, balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten çarpıcı bir derstir bu davranış. Öyle ya, balık verirseniz bir kişiye karnını bir kez doyurursunuz. Ona balık tutmayı öğretirseniz açlıktan kurtulmasına, yaşamayı öğrenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Adem ile başlayan yeryüzündeki hayat, insanoğlunun geçimini temin edebilme mücadelesi şeklinde devam ede gelmiştir. Rızkı veren Allah'tır, ancak onu elde etmek için çalışıp çabalamak, rızkı elde etmek için çalışıp çabalamak insanoğluna düşmektedir. Dinimizde ahiret hayatını kazanma adına da olsa uzlete çekilmek, münzevi bir hayat yaşamak, dünyayı ve çalışmayı terk etmek yoktur. Ve İslam'a göre emek vererek helalinden kazanmak mübarektir, mukaddestir. Müslüman bir taraftan dünyasını kazanmak, diğer taraftan da ahiret için hazırlık yapmak durumundadır. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar din dünya ayrımı gözetmeksizin, din ve dünya ayrımı gözetmeksizin iki cihan saadetine erişebilmek uğruna hem dünyayı kazanmak hem ahireti kazanmak uğruna durmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Zira Yüce Rabbimizin de ifade ettiği gibi insan için sadece kendi çalıştığı vardır. İnsan için sadece elinin emeği vardır ve çalıştığı da ileride görülecektir. Necm suresi 39. ayetinde buyurulduğu üzere ve en leysa lil insani illa ma sa'a. Evet, insan için sadece kendi çalıştığının karşılığı vardır. İnsanların genelde uyguladıklarının aksine Müslümanın çalışma hayatı günün en bereketli zaman dilimi olan sabah namazı ile, yani seher vaktinde daha güneş doğmadan başlamaktadır. Güneş doğmadan başlamalıdır bir Müslümanın, bir insanın, kendini düşünen bir kimsenin hayatı. İnanan insan sabah aydınlanırken kendisini hayırla rızıklandırması, dua ve niyazıyla Allah'a iltica eder. İbadet aşkıyla güne erkenden başlayan mümin aynı şekle helalinden kazanmaya, rızkını alın teriyle temin etmeye koyulur. Ümmetinin her zaman mutlu ve başarılı olmasını arzulayan rahmet peygamberinin, peygamber efendimizin, Allah'ım ümmetimin sabah erkenden işe koyulmalarını bereketli kıl duasına mazhar olmaya gayret eder insan. Gayret etmeli Müslüman. İşte bu günün verebileceğimiz en önemli mesajı da bu olsun. Rabbim bu berekete, bu lütfa, bu ihsana bizi de mazhar eylesin inşallah. Doğrusu üzülüyoruz. Şahsen üzülüyorum ben. Çünkü ülkemizde mesai saatleri güneşin doğmasından neredeyse 2 saat sonra başlamakta. Din hizmetleri ateşesi olarak görev yaptığım Avrupa ülkelerinde ise otobanlarda en yoğun saatin sabahları 4, en geç 5'te, otobanlardaki en yoğun saat 4 ve en geç 5'te yoğunlukta zirveyi yaşayıp güneşin doğuş saatinde ise artık normale döndüğüne hayranlıkla defalarca şahit olmuşumdur. Peygamber Efendimiz hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır buyurur. Peki nedir hikmet? Hikmet bilgidir dostlar, görgüdür, ilimdir, medeniyettir. Eşyanın hakikatinin bilgisidir hikmet. Biz hikmeti barındıran bir dinin müntesibiyiz. Ona mensubuz. Lakin neyi nerede arayacağımızı ve bulabileceğimizi bilemediğimizden diyar diyar yitiğini arayan seyyah misali aradığımızı başka yerlerde arıyor, bulunca da kıymetini bilmiyor ve uygulayamıyoruz. Avrupalının güne başlaması eşyanın hakikatine uygun olandır. Bu bizim bilmemiz, bizim bulmamız ve bizim uygulamamız gerekirdi bunu. Çünkü Peygamber Efendimiz Allahümme barik li ummeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetimin sabah erkenden işe koyulmalarını bereketli kıl diye dua etmektedir Peygamber Efendimiz. Bu duayı bilip bu şuurda olup da bir Müslümanın başka türlü hareket etmesi beklenebilir mi? Hadi söyleyin Allah aşkına. Sabah namazıyla seherin en bereketli saatinde güne başlayan kimsenin sabah duasını yaparak tarlasının yolunu tutan çiftçinin, dükkanını açan esnafın, tezgahının başına geçen işçinin, sınıfının karşısına çıkan öğretmenin çalışma temposu farklı olacaktır. Bunu bilmeyecek ne var? Hem zamandan kazanan hem de fecrin bereketinden yararlanan Müslüman böylece sadece maddi açıdan değil manevi açıdan da karlı çıkacaktır. Hem maddi açıdan karlı çıkacaktır, hem manevi açıdan karlı çıkacaktır. Hem dünyayı kazanacaktır, hem de ahireti kazanacaktır. Dünyada başarılı olur çünkü çalışan kazanır. Kişi işinin hakkını veriyorsa er ya da geç dünyadaki beklentilerine Allah'ın izniyle ulaşır. Alın teri ve emeği birleşmişse, helal kazanç için çabalamışsa ahiretini de kazanır. Zira kişinin ailesinin rızkını temin etmesi, insanın ailesinin rızkını temin etmesi ve onları başkalarına muhtaç etmemesi aynı zamanda dini bir gerekliliktir. Ve bu görevini yerine getirerek ahiretteki mükafatı da hak eder insan. Başkalarına muhtaç olmadan emeğiyle geçinmek güzel bir haslet olduğu gibi aynı zamanda ahlaki bir erdemdir. Alın teriyle yetinen, yaptığı işle bir değer üreten ve bu üretimle kendisine, ailesine, ülke ekonomisine fayda sağlayan bireyin hayatı anlamlıdır, değerlidir. Bunun da ötesinde insanın bu amacını daha da anlamlı kılan bir diğer kazanç da Yüce Allah'ın çalışan, çaba gösteren insanlara yönelik vaatleridir. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim buyurulmaktadır. Ali İmran suresi 195. ayetinde. Sevgili Peygamberimiz bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmaktadır. Kefa bil mer'i ismen e yudayya meyyekut. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurarak Peygamber Efendimiz kişinin kendi ailesi için harcadığı para sayesinde sadaka ecri kazandığını söylemesi ne güzel vaat, öyle değil mi? Kısacası Allah Resulü'nün, Peygamberimizin beyanıyla inne men etya bima ekeler racul min kesbihi, insanın yediği şeylerin en güzeli kendi kazancıdır. Çalışmaya ve insanın emeğine bu derece değer veren dinimiz, tembelliği, miskinliği, dilenciliği, başkasına yük olmayı hiçbir zaman hoş karşılamamıştır. Bizleri çalışmaya ve helal yollardan kazanmaya teşvik eden sevgili Peygamberimiz sayılamayacak kadar çok zararından dolayı tembellikten Allah'a sığınmıştır. Kendi rızkımı temin ettim, bu kadarı bana yeter, aşırıya gitmemek gerekir şeklindeki anlayış hakkında ne dersiniz diyor bir başka dinleyicimiz. Kendi rızkımı temin ettim ben, bu kadarı bana yeter derse buna ne dersiniz? Bu yaklaşım sürekli çalışmayı ilke edinmeleri gereken ve iki günü eşit olan aldanmıştır anlayışına sahip olmaları beklenen inanan insanlarda olmamalıdır. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan da nasibini unutma. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma şeklindeki ilahi buyruk Kasas suresi 77. ayettir. Hem ahireti hem de dünya geçimini birlikte ele almayı, denge içinde yürütmeyi gerektirmektedir. Bu anlamda ümmetine yol gösteren Hazreti Peygamber, Allah rızası gözetilerek yapılan bütün işlerin, bütün emeklerin değerli olduğunu anlatmıştır. Bakınız, bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Orada bulunanlardan birileri, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, eğer bu kişi çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları gene Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi, onuru için, insanlık onuru için, kişi kendi onuru için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır buyurur Peygamber Efendimiz. Son olarak şunları söylemek isterim. Geçimini sağlamak için çalışmanın farz bir ibadet olduğu düşüncesiyle diğer ibadetleri terk etmek de elbette doğru bir davranış değildir. Helalinden kazanmak için yaptığımız her türlü meşru iş, helal iş Allah'ı hoşnut etmekte ve en geniş anlamda kulluk olarak ibadet kapsamına girmektedir. Ancak bu durum farz olan namaz, oruç ve hac gibi diğer özel ibadetler ile karıştırılmamalı. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim bu vesileyle. Değerli dinleyicilerimiz, böylece programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla daha soluklanalım. Erkan Mutlu Dü Cihan diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Sultan.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir sorumu bir dinleyicimiz çok özel, çok zor bir soru sormuş. Bu soruyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Dinleyicimiz, Allah nerededir hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, bir yerde, bir mekanda bulunmak yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah yaratılmış bir varlık değil, yaratıcıdır. Her şeyin yaratıcısıdır. İnsanların, hayvanların, bitkilerin, alemlerin yaratıcısıdır Allah. O halde ona bir yer yahut bir mekan nispet etmek doğru değildir. Güneş ışığıyla, bu bile tam bir kıyas değildir. Güneş ışığıyla her yerde bulunması gibi, güneş nasıl ışığıyla her yerde bulunabiliyorsa, Allah da tecelli eden isim ve sıfatlarıyla her yerdedir demek istiyorum ben. Allah nerededir sorusunun en klasik ve en net, en doğru cevabıdır bu. Allah her yerdedir. Çok değerli dinleyicilerimiz. Bir başka soru var. Ölünün arkasından ağlamak ve yas tutmak caiz midir hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, ölüm acı bir olay. İnsan da acıklı olaylar karşısında acısını yansıtan bir varlık. Tabii bu tabii bir durum aslında. Bu sebeple, ölüm sebebiyle bir insanın üzülmesi, hüzünlenmesi, kederli bir hal alması normal bir durum. Hatta acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesinde de bir sakınca yok. Peygamberimiz de oğlu İbrahim'in, kızının ve kızının çocuğunun yani torunun vefatlarında gözlerinden yaş akıtıyor, ağlıyor. Ve "Ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz?" dediklerinde "Ene beşerum mislukum" diyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Ölü için ağlamakta bir sakınca yok. Ancak Allah'ın takdirine karşı çıkmak ve cahiliye döneminde olduğu gibi yaka paça yırtarak ağlamak doğru değildir. Resulullah'ın bebek için vefat eden oğlu İbrahim'in ardından gözlerinden yaşlar akıtması, sonra da "Ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz?" deyince "Ene beşerum mislukum." Ben de sizin gibi bir insanım. Göz ağlar, gönül mahzun olur, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olmayacağı bir söz hiçbir şekilde söylemeyiz buyurması, işte budur bizim için. Sınır budur, esas budur, kıstas budur. Peygamber Efendimizin bu şekilde buyurması, bu şekilde davranması bizler için en temel örnektir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorumuzun da cevabıyla bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.